Şimdi bir atmosfer düşünün. Geceyle gündüz, cennetle cehennem aynı şekilde yaşanıyor. Gece bütün karanlıklığıyla, gündüz bütün aydınlığıyla, cennet bütün güzelliğiyle, cehennem bütün çirkinliğiyle, dehşetiyle aynı atmosferde insanlara sunuluyor. Sahabeler elbette Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın sevk ve idaresiyle, irşat ve tebliğiyle hayrı tercih ediyorlar, cenneti tercih ediyorlar, işte gündüzü tercih ediyorlar, nuru, ışığı tercih ediyorlar. Peki o zamandan bu zamana gelindiğinde, dönemler, asırlar birbirini kovaladığı zamanda, günümüze gelindiğinde aynı şey muhafaza edilebiliyor mu? Kendimize bir kere baktığımızda namaz kıldığı halde aldatan, işte Allah'a iman ettiği halde, ahirete inandığı halde, dünyanın menfaatlerini Allah rızasından, ahiret hesabından öne koyan bir günümüz insanları profil olarak çok rahatlıkla ifade edebiliriz. Bediüzzaman Hazretleri'nin cümleleri içerisinde buna bakalım müsaade ederseniz. Halbuki o zamandan sonra gitgide ve gele gele sıdk ve kizb ortasındaki mesafe, doğruyla yalan arasındaki mesafe azala azala omuz omuza geldi. Yani yalanla doğru neredeyse aynı rafta, aynı tezgahta satılır duruma geldi. Propagandayı siyaset yalana fazla revaç verdi. Yalanın müthiş çirkinliği gizlenip doğruluğun parlak güzelliği görünmemeye başladığı zamanda ifade çok
Müthiş,
enteresan, altı çizilmesi
müthiş.
lazım.
Hakikaten öyle.
Yalanın dehşetli çirkinliği gizlenmiş.
Gizlendi.
Sahabe zamanında yalan bütün dehşetiyle
Evet, belli
göz
ortada.
önündeydi. Doğrunun parlak güzelliği görünmemeye başlamış bugünümüzde. Bu zamanda kimin haddi var ki sahabenin adalet ve sıdk ve ulviyet ve hakkaniyet hususundaki kuvvetlerine, metanetlerine, takvalarına yetişebilsin ve derecelerinden geçsin. Evet.
Evet.
Propagandayı siyasete bir parantez açmak mümkün mü? Yani özellikle bunu örnek verdi. Günümüzde
Yani üstadları malumunuz. Yani bu asrın özelliğini anlatıyor. Bu asırda üç tane mal rağbet görüyor. Birincisi diyor siyaset diyor. İkincisi felsefe. Üçüncüsü hayat-ı dünyayı güzelce temin diyor. Bunlar bu asrın merhubu olmakla beraber Kur'an-ı Kerim'in de menfurudur diyor mesela. İslam'ın menfurudur. Nefret ettiği şeyler. Siyaseti bir analiz ettiğimiz vakit çoğu yalancılıktan ibaret olan siyaseti dünyeviye diyor mesela üstadımız. Yalancılıktan ibaret olan dünya siyaseti. Değil mi? Zulüm üzerine, yalan üzerine, aldatmak
Menfaat
üzerine,
üzerine.
menfaat üzerine kurulmuş olan bir çarkı var mesela. Şimdi bu manada baktığımız vakit ticarete bakın. Ticarette de çoğu insanlara bakıyorsun. Bizim bir arkadaşımız vardı. Diyor ki hocam diyor yani eskiden diyor bir hassas şeyimiz vardı. Yalan söylemeye diyor niyet ettiğim vakit diyor her tarafım kızarırdı. Şimdi öyle bir duruma geldim ki diyor yani 1.000 tane yalan söylesem hiçbir tarafında problem olmuyor mesela. Yani böyle bir hassasiyet kayboluyor zamanla. Ticarette böyle, siyasette böyle, içtimaiyatta böyle, kardeşler arasında böyle, eşler arasında böyle, aile içerisinde böyle, ortaklar arasında böyle. Dolayısıyla burada doğruluk ve yalan beraber satılıyor. Hatta daha çok yalan revaç görüyor. Böyle bir döneme geldik yani. Hassasiyet kaybolmuş. Yalanın bütün çirkinliği ne yapmış? Gizlenmiş. Değil mi?
Evet.
Gizlenmiş. Eskiden bütün çirkinliği ortadaydı. Doğruluğun bütün güzelliği de ne yapmış? Yani onlar da gizlenmiş. Aslında eskiden mesela sahabiler döneminde doğruluğun bütün güzellikleri insanlar tarafından hissediliyor ve görünüyordu. Şimdi burada cennet var, burada cehennem var. İkisi de gözle görünüyor, akılla görünüyor. Dolayısıyla bir insan olarak nereyi tercih edeceğiz? Cennet. Yani kendisi doğru söylemeyi niyet ettiği vakit cenneti o doğru söylemekle beraber görüyor yani. Dolayısıyla ben bu doğruyu söylersem buraya gidiyorum. Bu yalanı söylesem buraya gidiyorum. Yani adeta cennet ve cehennem önlerinde, değil mi?
Evet.
Bir gözü dünya işlerini görürken bir gözü de cennet ve cehenneme nazar ediyor. Şimdi öyle değil. Şimdi bakıyorsun ki yani dini anlattığımız yerde bile yalan söyleyebiliyoruz. dini hizmet yapalım derken bile insanları aldatıyoruz. Bu artık maalesef. Kur'an okuyoruz ama birbirimize silah sıkıyoruz. Öldüren de Allahu Ekber diyor, öldürülen de Allahu Ekber diyor. Dolayısıyla bu asrın insanlarına baktığımız vakit, yani sahabe asrına baktığımız vakit, Kur'an'ın nuruyla, Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın getirdiği o hidayet nuruyla, bunların araları müthiş manada, eksi sonsuz, artı sonsuz kadar açılmış. Şimdi artık gelmiş, makas küçülmüş, değil mi? Aralık küçülmüş, ikisi de aynı tezgahta. Hatta bu daha sevimli gösteriliyor, çirkinlikler. Hatta güzellikler de insanlar buraya girdiği vakitte zarar görecek diye de telkin ediliyor maalesef.
Evet, yani böyle mesela durum var yani. Cehenneme götürecek şeyler televizyonları açtığımız zaman tabii. Ne kadar rağbette.
Sevimli gösteriliyor yani.
Cennete götürecek şeyler neredeyse evet. Yok denecek tabii. Kadar az.
Olsa bile iltifat edilmiyor yani.
Tabii. Şimdi böyle bir atmosferde yaşayan işte biz garibanların manevi noktada bizden çok çok zengin olan sahabeleri geçmesi ne mümkün?
Mümkün değil.
Evet. İçtihat Risalesi'nde olaya başka bir açıdan bakıyor Bediüzzaman Hazretleri. O atmosferde insanların her anlarının neredeyse semavat ve arzın ilahı bizden ne istiyor? Kur'an'a biz nasıl talep olabiliriz? Kur'an'ın hakikatleri hayatımıza nasıl tatbik edebiliriz? Kur'an'la, sünnetle hayatımızı nasıl tanzim edebiliriz? İşte Resulullah'a bugün hangi vahiy geldi? Onu hayatımıza, çoluğumuza, çocuğumuza, nefsimize, neslimize nasıl enjekte edebiliriz? Derdi ve davası var. Başka bir ikinci bir gündem maddesi yok yani.
Ya.
B planı yok. Tek planları var. Bunun üzerine kurulmuş hayat. Sokaklar bununla şekillenmiş. Aileler, evler bununla şekillenmiş. Dükkanlar, ticarethaneler bununla şekillenmiş. Sosyal hayat, hususi hayat, her şey bu manadan besleniyor. Böyle olunca bizim hayatımıza, bizim dükkanlarımıza, bizim ticaretimize, bizim içtimai sosyal hayatımıza, hususi özel hayatımıza baktığımızda aradaki mesafenin fersah fersah açıldığını görüyoruz. Böyle olunca yine sahabelere yetişmenin imkansız olduğu nazara çarpıyor. Belki hatırlarsınız bir peygamber evimize gelse diye bir şey yazmışlardı. Acaba Hazreti Peygamber bizim evimize gelseydi ben ahir zamanda benim sünnetimi, dinimi, Kur'an'ımı böyle güzel, mükemmel bir şekilde ihya ediyorsunuz, Allah sizden razı olsun diye bize iltifat mı ederdi? Yoksa biz Resulullah acaba ona karşı mahcup oluyoruz yani bir an önce evimizi terk etse falan mı diye düşünürdük diye ben düşünmüştüm zamanında. Yani şimdi bütün bu eksikliğimize ve garibanlığımıza karşı o kemalat-ı insanın en yüksek mertebesinde olan, Kur'an'ın birinci tabaka şakitleri olan sahabelere karşı üstünlük dava etmek herhalde hem hikmetsiz hem de densizlik olur diye düşünüyorum. We'll be right back.